Ayrım 15 sayfa 174. Seftes Börü'nün düşünceleri, felsefe tarihine aşina olanlar için çok yabancısı olunmayan yarı felsefi, yarı teolojik kurgulardır. Söz konusu estetik ölümsüzlük fikriyle ilgili yaklaşımlar Platon'la başlar ve Hegel'de zirveye ulaşır. Metafizik idealizmin en önemli temsilcilerinden olan Hegel için güzel, Platon'da olduğu gibi aşkın ya da tanrısal bir anlama sahiptir. Sanatta ve doğada görünür kılınan şey güzel ideasıdır. Buna göre sanatta güzel, sonsuzluk ve özgürlük olarak karşımıza çıkar, biz onun karşısında sonsuzluğun ve özgürlüğün duygusuna ulaşırız. Güzelin verdiği has tanrısaldır ve güzeli izleyen ruh tanrısallık düzeyinde mutluluğu yaşar. Kısacası Hegel'e göre, güzele neresinden bakarsak bakalım, sonunda tanrısallık katına ulaşırız. Doğada kendini ifşa eden her güzel, güzel ideasının bir görünümünden başka bir şey değildir. Öte yandan sanatın amacı, ideali, idea ile ilgili olanı, ulaşılması arzu edilen amaçsallık ve ölümsüzlüğü yansıtmak ya da göstermektir. Ölümsüzlük ve estetik bölümünde daha çok Platon ve Kant felsefelerinden yararlanılmıştır. Dolayısıyla burada kendi felsefi sisteminin Platon ve Kant'a çok şey borçlu olduğunu söyleyen Schopenhauer'un estetik felsefesinin ölüm ya da ölümsüzlük problemi bağlamında ele alınmaması kanaatimizce bir eksiklik olurdu. Bilindiği üzere Schopenhauer ateist bir filozoftur. Fakat o sarsılmaz bir şekilde ölümsüzlüğe inanır. Ateist filozof Schopenhauer'un ruhun ölümsüzlüğü konusunda Platon'a sadık kalması, onun aynı paralelde düşünmesi pek manidardır. Biz bu bölüm içerisinde Platon'un ruhun ölümsüzlüğüyle ilgili iddialarını estetik ölümsüzlük fikrine odaklandığımız için ele almadık. Dolayısıyla da Schopenhauer'un bu konu ruhun ölümsüzlüğü hakkındaki görüşlerinden ziyade estetik temelli ölümsüzlük anlayışından bahsedeceğiz. Schopenhauer'a göre yaşamın kökleri aslında ölümün derinliklerinde saklıdır. Hayatı gerçek manada yaşamak isteyen kişi aslında Sokrates'in söylediği gibi yaşarken ölmeyi öğrenmelidir. Schopenhauer bir obje karşısındaki kişinin tüm ruhuyla kendini objenin estetik temaşasına verdiği takdirde onunla aynileşeceğini, kendiliğinden sıyrılacağını, bir arınma yaşayacağını ve sonsuzluğa idrak edebileceği iddia eder. Böylece temaşa eden ile edilen arasındaki fark ayırt edilmesin ve tam aksine her ikisi bir oluversin. Tabii tüm bilinç, obje kendi dışındaki relasyonlardan, ilgilerden arındırılmış olduğu halde ve yine süje de irade ile olan tüm alakalardan koparılmak kaydıyla işte bu durumda idrak edilen, bilinen artık bu kabilden münferit şey değil, bilakis ideedir. Bu basamakta iradenin doğrudan doğruya objektifleştiği ebedi formdur, temaşa halinde o ancak bilginin saf, iradesiz, acısız ve sonsuz süzeşsi oluvermiştir. Schopenhauer, gerçek anlamda ölüm bir tarafa bırakıldığında iki yaklaşımla iradenin hegemonyasından kurtulabileceğimize inanır. Bu kavramlardan biri asketizmdir, diğeri ise ona göre doğada estetik temaşa yaşayan dehadır. Söz konusu kavramlar onun sığınakları gibidir. Sanki reddettiği tanrı ve metafiziğin yerini alırlar. Mesela Schopenhauer'un müzik anlayışı bir metafizik, bir yaratılış, hatta yeni bir din inşasıdır. Ona göre müzik zaman, mekan ve tüm görüntüleri aşarak bizi kozmik iradenin tezahürüne ulaştırır. Müzik mutlak manada soyuttur ve o idelerin taklidi ya da tasviri değil, bizzat iradenin tasviridir ki onun objektifliği idelerdedir. Ateist olmasına rağmen Schopenhauer'un bu ifadelerini Tamburi Cemil Efendi'nin musiki tanrının sesidir düşüncesine benzetmek yanlış olmasa gerektir. Güzellikte sonsuzluğa ulaşabileceğimize inanan Schiller gibi neredeyse bütün felsefesini ölüm ve ölümsüzlük meselesinin belirlediği görülen Kierkegaard için de güzel olanda ölümsüzlüğü sezeriz. Kierkegaard'a göre üç yaşam şekli vardır. Bunlar estetik, etik ve dini yaşamdır. Söz konusu üç yaşam şeklini yaşayan ve yaşayacak olan insandır. Dolayısıyla da Kierkegaard'ın estetik ölümsüzlük meselesini tahlil etmek, insan üzerine odaklanmak anlamına gelmektedir. Kierkegaard'a göre insan beden ile ruhun bir sentezidir. Bu aynı zamanda onun zamansal ile sonsuzun bir sentezi olması demektir. Her yaşam alanı içinde kişiyi belirleyen ölümdür. Estetik yaşam ahlaki yaşama taştığında ölümün korkunçluğu bir kat daha artar. Estetik bir hayat yaşayan insan dışarıdaki güzelliklerin ölümünü temaşa eder ve dehşete kapılır. Çünkü kişi değer ve anlam yüklediği şeylerin yok oluşundan kaygılanır ve titrer. Bir bitkinin ölümü ve çürümesi bahardaki kokusundan daha hoş bir raiha yayarken, bir hayvanın ölümü havayı zehirler. Daha derin bir anlamda insana yüklenen değer büyüdükçe ölümün korkunçluğu da artar. Kierkegaard'a göre sanatta ve doğadaki güzelde biz ölümü yaşar ve ölümsüzlüğü ise hissederiz. Sanattaki soyutlama iç tepisinin amacı doğal örneğin taklidine ölümsüzlük damgasını vurmak, onu zaman ve keyfilikten koparmaktır. Fakat estetik yaşamda kalındığı sürece ölümün ve ölümsüzlüğün anlamı tam olarak hissedilemez. Çünkü sanatta ebedi hayatın sezilmesi ancak hayal gücünün devreye girmesiyle mümkündür. Mesela şiir ile resim ya da müzik hayal gücünde bir araya gelerek bize ölümsüzlük hissi verebilirler. Fakat her ikisi de Kierkegaard'a göre sezginin sinikeitgıdına anlamlılık sahip olabilir. Ama onlar ciddiliğin inikeitgıdından içe dönüklük yoksundurlar. Kierkegaard estetik yaşam durumunda olanların ölümsüzlüğü hayal gücünün duvağıyla süslediğini, sonra da gerçek ölümsüzlüğe hasret çektiklerini belirtir. Zira ölümün anlamı estetik yaşamın aşılmasını ahlaki alana taşmayı zorunlu kılar. Kierkegaard'ın ifadesiyle bazıları Dante olmaya özenerek estetik ebediliği, ölümsüzlüğü bir kıymet olarak görürler. Ama Dante hayal gücüne ne kadar boyun eğmiş olsa da etik yargıyı asla askıya almamıştır. Şairler ve sanatçılar doğanın güzelliğini şiirleştirdiklerinde gördükleri şey aslında dışsal gözün gördüğü değil, bizi başka bir yaşama yükselten içsel sezginin gördüğü şeydir. Bu noktada kişi estetiğin bize sezdirdiği ölümsüzlüğe inanma ya da inanmama konusunda özgürce bir karar vermek zorundadır. Çünkü ölümsüzlüğe inanmak ancak bir sıçrayışla mümkün olabilir. Ölümsüzlük karşısındaki karar belirleyici ve zor bir tercihtir. Çoğu zaman rasyonellikle önüne ket vurularak inanmak istiyorum ama inanmıyorumla sonuçlanır. Söz konusu zor olanı zor kararı vererek sıçramayı gerçekleştirdikten sonra geriye dönüp estetik yaşama tekrar yönelmek Kierkegaard için fazla da anlamlı bir şey değildir. Kendimi bulmak için daha fazla dünyaya dalmamın artık bir anlamı yok. Son olarak da canlılık, ritim ve harmoninin ölüm ve ölümsüzlükle ilişkilendirilmesi sebebiyle bu konunun tahlil edilmesi gerekmektedir. Aristoteles'ten günümüze kadar birçok filozof ve teolog güzel bir canlılık arasında bir bağlantı olduğunu iddia etmiştir. Onlara göre güzel her şeyden önce doğal ve canlı olan şeydir. Bu yüzden canlılığı bakımından doğa güzelliği ile sanat biçimleri farklıdırlar. Biyolojik tabakalar insanda doruk noktasına ulaştığı gibi canlılık ve ifade de insanda doruk noktasına ulaşır. Bunun doğal bir sonucu olarak da insan estetik bakımdan doğanın tepe noktasına yerleşir. İnsan sadece en yetkin canlı olmakla kalmaz, aynı zamanda o en güzel canlıdır da. Canlı bir bedeni de ölü bir bedenden ayıran şey, canlı bedendeki bir takım ritmik süreçlerin ve değişimlerin ölü bedende olmamasıdır. Canlı varlıklarda gördüğümüz bir hareket, bir sıçrayış ya da bir gülüş dikkatimizi çeker. Fakat sadece gördüğümüz onların canlılığı değildir. Burada canlı varlıktaki ritmi, düzenliliği ve harmoniyi de müşahede ederiz. Bizzat canlılardaki ritmik ve harmonik düzenin varlığı kendi içinde bir açıklamayı gerektirir. Pitagorasçıların iddia ettiği gibi evrenin ritmi ve musikisi bizi aşkına taşmaya zorlar. Zira evrenin ritmi ve musikisi insanın kudretinde olabilecek bir şey değildir ve Leibniz'in de belirttiği üzere bu ritmin kendisi bizi ezeli bir harmoni predabliyeyi kabule zorlar. Ezeli uyum, ahenk ve harmoni de ebediyeti ve ölümsüzlüğü çağrıştırır. İkinci bölüm. Etik ve estetik. Teistik dinlerin Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam daha çok birbirine bağlı üç yönle yani inanç, ibadet ve ahlakla ilgili hususlarla kendilerini tanımladıkları ya da belirledikleri görülmektedir. Kimi zaman bir yön diğerine ağır basmakla birlikte bunlar tali yaklaşımları olarak kalmış, dinin söz konusu üç cephesine de hak ettiği önem verilmeye çalışılmıştır. Mesela İslam, ahlaki yapının önemini belirtmesine rağmen hiçbir zaman dini sadece ahlaka indirgememiştir. Her şeye rağmen kesin olan bir şey vardır, o da teistik dinlerin en önemli umdelerinden birinin ahlak olduğu gerçeğidir. Üç büyük dine inananların çoğu ahlakı sadece dinin vazgeçilmez bir unsuru olarak görmemiş, onu yani ahlakın kaynağını uluhiyete ya da Tanrı inancına da bağlamışlardır. Bununla birlikte ahlakın otonomluğundan hareketle Tanrı'nın varlığını taşan teolojilerin bulunduğunun da burada unutulmaması gerekir. Ama genel olarak teistik dinlere inananlar salt ahlaki ilkelerin insanı ahlaklı kılmayabileceğini, bizim ahlaki prensiplere göre hareket etmemizi muktedir kılacak motivasyonlara ihtiyacımız olduğunu ve ahlakta böyle bir motivasyonun ancak dinle sağlanabileceğini iddia etmişlerdir. Demek ki dini temel ahlaki sahaya din dışı hiçbir temelin sağlayamayacağı bir boyut getirmektedir. Bu boyut, hürmet duyulan, hem sevgi hem de korku objesi olan, bütün bunların yanında emirlerine tapınmak seviyesinde saygı duyulup itaat edilen mükemmel sıfatların hepsini kendinde toplayan ve varlığı zorunlu olan aşkın bir zata, Allah'a inanç boyutudur. Adı geçen inanç boyutu, akılla değerlendirilip sevgiyle kabul edilen, mutlak ve aşkın varlık olan Allah'ın otoritesini ön plana çıkarır. Bu ise ahlaki tabloya tamamen değiştiren bir durumdur. Kısacası din ile ahlak arasındaki ilişki, insan tecrübesinde açık bir tarzda müşahede edilebilen ve gerek ferdi gerekse toplumsal alanda hayatımızı yakından ilgilendiren bir münasebettir. Bu yüzden ahlak ile din arasındaki ilişkiyi anlatan oldukça geniş bir külliyat oluşmuş ve ahlaki bir toplum vücuda getirmek için gayret sarf edilmiştir. Hazreti Muhammed'in "Ben ahlaki güzellikleri ya da güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim" sözü bu gayeyi gayet açık bir şekilde dile getirmektedir. Fakat burada bile katı bir ahlakçılık ve toplumsallık adına Hazreti Muhammed'in hadisindeki güzel kavramıyla anlatılmak istenen ya da estetik ile etik arasında kurulmaya çalışılan ilişkisellik ihmal edilmiştir. İyi bir toplumun meydana getirilmesinde ahlak kadar estetiğin de rolü büyüktür. Zira Aristoteles'in de belirttiği üzere yaşanabilir bir toplum için ahlaktan fazlasına ihtiyaç vardır. İşte bu düşünce perspektifinden hareketle bu bölümün ana gayesi, etik ile estetik arasında kurulmaya çalışılan bağlantısal mümkünlüklerin ya da mümkünsüzlüklerin neye dayandıklarının ve nasıllığının felsefi tahlilini yapmak olacaktır. Kant'a kadar felsefete estetik ve etik değerler arasında bir özdeşlik olduğuna inanılmıştır. Grekçe algı, duyum anlamına gelen estetik kavramını ilk kullanan Baumgarten bile estetiği bağımsız bir alan haline getirmeye çalışırken, onu tam anlamıyla etikten hatta bilgi felsefesinin kavramı olan doğrudan koparamamıştır. Çünkü Baumgarten estetiği duyum bilgisi bilimi olarak tanımlamış ve onun mantığın kız kardeşi olduğunu düşünmüştür. İlk çağdan aydınlanma felsefesine kadarki dönemde estetik güzel, iyi ve doğruyla eş anlamlı kullanılmış ve çoğu zamanda birbirine indirgenmiştir. Güzel olanın aynı zamanda kötü ve yanlış olabileceğine inanılmamıştır. Sokrates, Platon, Aristo, Farabi, İbn Sina gibi filozoflar için güzel olan aynı zamanda iyidir ve doğrudur. Gündelik dilde bizler hala güzel, iyi ve doğru kavramını aynı anlama gelecek şekilde kullanırız. Mesela yalan söylememen doğruydu ya da yalan söylememekle güzel yaptın diyerek estetiğin güzel kavramını veya epistemolojinin doğru kavramını ahlaki iyi yerine kullanmakta bir sakınca görmeyiz. Kanaatimizce böyle bir dili kullanmanın gerisindeki en önemli etmen insan tecrübesinin şu alan, bu alan şeklinde parçalanmasının zorluğu, daha doğrusu etik, estetik ve epistemik kavramların insan varlığında ya da insan ruhunda birleşmesi ve bütünlük arz etmesidir. Bir estetik kavram olan güzel, sadece iyi ve doğru kavramlarına indirgenmemiş, metafizik ve dini kavramlarla da ilişkilendirilmiştir. Özellikle ortaçağ estetiği böyle bir anlayışın örnekleriyle doludur. Bugün estetik felsefesinde güzelin sadece estetik bir kavram olduğu yaygın olarak kabul görse de, güzelliğin tüm varlığın kalıcı bir özelliği olduğu ve kozmosun güzelliğinin insanı metafizik yapmaktan alıkoyamayacağını iddia edenlerin sayısı da az değildir. Bu yüzden ortaçağ estetiğini ya da metafizik estetiği eleştirmek ve estetiğe ait olan bazı kavramların başka alanlarda kullanılamayacağını söylemek, ya meseleyi basite indirgemek ya da peşin bir önyargının ifadesi olabilir. Estetik ya da güzel hakkındaki düşünceler çeşitlilik arz etmesine rağmen, güzelin şöyle veya böyle varlıklarla bir ilişkisellik içerisinde anlam kazandığı açıktır. Bonaventura, varlığın dört koşulu olduğunu belirtir ve felsefenin görevinin söz konusu varlık koşullarının özdeşliğini ve farklılıklarını ortaya koymak olduğuna inanır. Ona göre varlığın dört koşulu şunlardır. Umum 1, verum hakikat, bonum iyi, pulturum güzel. Bir etkileyici neden ile hakikat biçimsel neden ile, iyi ise ereksel neden ile ilişkilidir. Ama güzel hepsini kapsar ve hepsinde ortaktır. Güzel her nedenle eşit derecede ilişkilidir. İlk çağ felsefesinde güzelin, kalakathia güzel iyi ve alethia doğruluk anlamlarında kullanılması, onların estetiğin varlığa ait tüm yapıya sindiğini düşünmelerinden kaynaklanmaktadır. Platon'a göre şayet varlıkların gayesi iyiye, güzele ve doğruya yönelmekse, o zaman iyi, güzel ve doğru eş anlamlı olmalıdır. Bütün bu kavramlar Platon için sadece eş anlamlı kavramlar değil, aynı zamanda varlığın gizlilikten kurtulmasını ve varlığı hakkıyla anlamlamamızı sağlayan kavramlardır. Bununla birlikte Platon için güzel, olumlu bir anlam arz ederken, duyular dünyası, kozmos, esthatos anlamına gelen estetik, pejoratif, olumsuz bir anlam taşır ve en yüksek iyiyi veya mutlak güzeli elde edip mutluluğa erişmek isteyen kimsenin duyular dünyasından kendisini kurtarması gerekir. Fakat estetiği duyuma dayandırarak onun otonomluğunu ve diğer değer alanlarından ayrı özelliklere sahip olduğunu düşünen Baumgarten ise estetik ve etik arasında bir ilişki olduğunu, fakat bunun etik yargı estetik yargıdır anlamına gelmeyeceğini savunur. Ona göre anlamdan çok duyuma yapılan gönderme, duyulur güzelliğin artık ne hakikate ya da en büyük iyiliğe yükselmenin basit aracı, ne de inançların, uygulamaların ya da ideolojilerin hedeflerini kolaylaştırmak için işlev görebilir. Doğada güzel ya da sanatta güzel olanı seyretme, dinleme ve okumanın her insanın ahlakını düzelteceğini veya iyileştireceğini savunmak elbette mümkün değildir. Hatta kişi estetik bir değeri gerçekleştirmek için ahlaki değeri de çiğneyebilir. Böyle bir kimse gerçekleştirdiği estetik değerle övülürken ahlaki açıdan eleştirilebilir. Mesela Benvenuto Cellini, Davut heykelini tamamlayabilmek için bir adam öldürmüştür. Bu, Davut ve Goliat'ın kavgalarından sonra Davut'un Goliat'ı öldürmesini tasvir eden heykeldir. Cellini, söz konusu heykeli estetik kusursuzlukla yapabilmek için Davut'un yaşadıklarını tecrübe etmek istemiştir. Estetik açıdan heykel bir şaheserdir. Fakat Selene'nin bunun için adam öldürmesi ahlaki açıdan kabul edilir bir davranış değildir.